Ayrım 24. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 241. Bir parti ne zaman tarihsel olarak zorunlu olur? Zafere erişmesinin koşulları ve önüne durulmaz bir şekilde devlet haline gelişi, hiç olmazsa oluşum halinde ise ve daha sonraki gelişmelerinin normal olarak tahmin edildiğine olanak verdiği zaman zorunlu olur. Peki bu koşullarda bir partinin normal yollardan yıkılamayacağını, dipnot, burada faşizmin işçi sınıfı partisini normal olmayan yollardan yıkmak istemesine değinilmekte, partinin tabanı ve yönetici kadrosuyla yaşamaya devam etmesi sorunu ortaya konulmaktadır. Ne zaman söyleyebiliriz? Bu soruya cevap vermek için şöyle düşünmemiz gerekir. Bir partinin var olması için şu üç koşulun, yani üç unsurun bir araya gelmesi lazımdır. 1. Sıradan, orta düzeyde insanların bu partide toplanması. Bunlar parti disiplinine uyan, bağlılığını gösteren üye çoğunluğudur. Fakat bu üyeler yaratıcılık ve örgüt kurma yeteneğinden yoksundur. Bunlar olmaksızın parti meydana gelemez. Fakat partinin varlığı yalnız bunlarla da gerçekleşemez. Bunları bir merkez etrafında toplayan, örgütleyen, disipline sokan adamlar bulundukça bir güç olurlar. Fakat bu birleştirici güç olmazsa toz gibi dağılıp yok olurlar. Bu unsurlardan her birinin birleştirici bir güç olabileceğini inkar etmek söz konusu değildir. Fakat bu unsurlar böylece olmadıkları noktada ve böyle olmaları için koşulların gerçekleşmediği durumda ya da böyle olmakla beraber siyasal bakımdan etkisiz ve sonuç vermeyen dar bir çevre içinde oldukları tasarlanarak düşünülmektedir. 2. Başlıca birleştirici unsur, parti üyelerinin ulusal ölçüde bir araya gelmesini sağlayan, etken bir güç birliği meydana getiren bu unsurdur. Onsuz partinin tabanı dağılır, sıfıra iner. Bu unsur hem büyük bir birleştirme gücüne hem de yaratıcılığa sahiptir. Bundan bazı olanaklara, bazı belirtilere dayanarak yeni yollar, yeni eylem biçimleri bulmayı anlıyoruz. Şüphesiz tek başına bu unsur da partiyi meydana getiremez. Ordusuz komutan olamayacağı doğrudur. Yalnız bir orduyu kurmak, komutanları meydana getirmekten daha kolaydır. Bundan başka komutanları yok edilen bir ordu yok olur. Ama ortada bir şey yokken bile aralarında anlaşmış, el birliği etmiş, aynı amaç etrafında birleşmiş komutanlar kısa zamanda bir ordu kurabilirler. 3. Orta, aracı bir unsur. Bunun görevi birinci ile ikinci arasında sadece maddi değil, fakat düşünce ve duygu bakımından da bağıntı kurmaktır. Gerçekte her partinin bu üç unsuru arasında belirli bir orantı vardır ve bu belirli orantı elde edildiği zaman en yüksek derecede bir etkenlik sağlanmış olunur. Bu düşüncelerden sonra diyebiliriz ki zorunlu olarak ikinci unsur var oldukça bir parti normal yollardan yıkılamaz. Bu ikinci unsurun doğuşu ise bazı nesnel maddi koşullara bağlıdır. Şayet bu ikinci unsur yoksa her türlü düşünüş boş ve anlamsız olur. Çünkü bir kere bu ikinci unsur bulundukça öteki unsurların var olmaması olanaksızdır. Yani üçüncü unsuru da kendi devamı ve ifade aracı olarak meydana getiren birinci unsur da var olacaktır. Bunun olabilmesi için de hayati sorunların belirli bir çözümüne sarsılmaz bir şekilde inanmak gerekir. Bu inanç olmaksızın yalnız ikinci unsur meydana gelir. Bunun yok edilmesi sayısının az oluşu yüzünden daha kolaydır. Bunun için bu ikinci unsurun yok edildiği zaman geride kendisinin yeniden oluşmasını sağlayacak bir maya bırakmış olması gerekir. Bu maya ikinci ile daha büyük bir bağdaşıklık halinde bulunan birinci ve üçüncü unsurların içinde bulunmaz da nerede bulunur? İkinci unsurun bu mayayı meydana getirmek için yapacağı çalışmanın önemi çok büyüktür. Bu unsur hakkında hüküm vermek üzere başvurulacak ölçüt şuralarda aranmalıdır. 1. Gerçekte yaptıklarında. 2. Yok edildiği zaman için hazırladığı şeylerde bu iki çalışmadan hangisinin daha önemli olduğunu söylemek güçtür. Çünkü mücadele sırasında bozguna uğramayı daima göz önünde bulundurarak yerine geçecek olanları hazırlamak, zafere ulaşmak için harcanan çabalar kadar önemli bir iştir. Parti böbürlenmesine gelince, bunun Vico'nun sözünü ettiği ulusların böbürlenmesinden daha beter bir şey olduğu söylenebilir. Neden böyledir? Çünkü bir ulusun var olmamak elinde değildir. Biraz iyi niyetle ve bazı metinlere başvurarak varlığının büyük başarılarla dolu olduğu ve zengin bir anlam taşıdığı ve geleceğe sahip olduğu her zaman ispatlanabilir. Tersine bir parti bir iç nedeni yüzünden varlığını sürdürmeyebilir. Şunu asla unutmamak gerekir ki ulusların arasındaki mücadelede bunlardan her birinin ötekinin iç çatışmaları nedeniyle zayıf düşmesinde çıkarı vardır ve partiler de bu iç çatışmalarda rol oynayan unsurlardır. Bunun için partilerin kendi içlerindeki bir zorunluluk gereğince kendi güçleriyle mi var olduklarını yoksa varlıklarının dış çıkarlara mı bağlı olduğunu her zaman sorabiliriz. Gerçekten de polemiklerde bu nokta hiç unutulmaz. Hatta bu üzerinde ısrarla durulan bir noktadır. Bu hücumun başarıya ulaştığı ve şüphe yarattığı hiç olmazsa cevap açık seçik olursa anlamına gelir. Elbette bu şüphelerle kendini yiyip yitirmek budalalıktan başka bir şey olmaz. Siyasal bakımdan bu sorunun önemi geçicidir. Milliyetler ilkesi denilen sorunun tarihi bakımından birbiriyle çatışma halinde bulunan devletlerin iç düzenini bozan ulusal partileri yabancıların dışarıdan destekledikleri çok görülen bir haldir. Öyle ki mesela Cavour'un, dipnot, burada Fransa ve İngiltere ile Rusya Doğu işleri konusunda ortaya çıkan ve Kırım Savaşı ile sonuçlanan anlaşmazlık karşısında Cavour ile Piemonte hükümetinin takındığı tutuma değinilmektedir. Rusya'ya karşı kurulacak ittifakın Fransa, İngiltere ve Avusturya arasında kalmasını ki Batı devletlerine Fransa, İngiltere, Piemonte'nin düşmanına Avusturya yaklaştırırdı. Önlemek için Cavour, 1854-1855 yıllarındaki politikasını Piemonte'nin bu ittifaka girmesi, 10 Ocak 1855 anlaşması, hedefine ayarlamıştı. Buna göre Piemonte'nin savaşa katılması doğrudan doğruya memleketin zararına, Cenova'nın Odessa ile ticareti vardı, olmaktan çok uluslararası ve özellikle Avusturya'ya karşı güdülen siyasal düşüncelerinden ileri gelmişti. Doğu politikasından söz edildiği zaman bir politika yani sürekli bir eylem çizgisi mi yoksa Avusturya'yı 1859 ya da 1868 olayları bakımından zayıf düşürmek üzere hazırlanmış olan bir tuzak mı söz konusudur diye sormak gerekir. Tıpkı bunun gibi 1870 başlarında Mazzini'nin öncülük ettiği hareketlerde mesela Barsanti olayı, dipnot, 24 Mayıs 1870 günü onbaşı Pietro Barsanti, Pavia'da 40 kadar cumhuriyetçinin başına geçerek "Yaşasın Roma, yaşasın cumhuriyet, kahrolsun krallık!" haykırışları ile bir kışlaya hücum etmişti. Barsanti yakalanarak 27 Ağustos 1870'te kurşuna dizildi. Bismarck'ın parmağı vardır. Alman şansölyesi Fransa ile Almanya arasında bir savaş meydana geleceğini sezerek İtalya ile Fransa arasında kurulacak bir ittifakın tehlikesini kavramıştı. Bunun için İtalya'yı zayıf düşürmek üzere iç çatışmalardan yararlanmayı düşünüyordu. Kısa bir süre sonra patlak veren savaşı hazırlayan 1914 Haziran olaylarından da Avusturya Genelkurmayı'nın parmağı olduğunu ileri sürenler var. Görülüyor ki sorunun birçok cephesi var. Bu konuda berrak fikirlere sahip olmak gerekir. Ne yapılırsa yapılsın, daima birinin aleti olma durumunda kalındığı kabul edilirse, asıl önemi olan kendi çıkarma da hareket etmek yani kesin olarak hasmı yenmektir. Ne olursa olsun parti böbürlenmesini bir yana bırakarak somut olayları olduğu gibi görmelidir. Somut olayların yerine böbürlenmeyi sevenlerin ya da böbürlenme politikası güdenlerin ciddiliğinden şüphe etmelidir. Şunu da eklemek gerekir ki partiler, görünüşte bile olsa bir başkasına, hele yabancı bir devlete alet olduğu şüphesini uyandırmamaya titizlikle dikkat etmelidir. Yoksa bu konudan yararlanacakların dedikodularının önüne geçilemez. Bir partinin ilerici ya da gerici işlevi. Herhangi bir partinin egemen grupların olduğu kadar alt tabakaların partisinin aynı zamanda polislik yani belirli bir siyasal ve yasal düzenin koruyuculuğu görevini yapmadığını düşünmek zordur. Bu olay kesin olarak ispatlanırsa sorunu başka türlü ortaya koymak gerekir ki bu da böyle bir işlevin yerine getirilmesi tarzı ve yönelişidir. Bir baskı olarak mı yoksa bir yaygınlaşma olarak mı etki yapmaktadır? Yani gerici ya da ilerici bir nitelikte midir? Üzerinde düşünülen parti polislik görevini bir dış düzeni koruyarak tarihin canlı güçlerinin önüne set çekmek için mi? Yoksa halkı siyasal ve yasal düzeni bir programın ifadesi olan yeni bir uygarlık düzeyine doğru iletecek bir şekilde mi kullanıyor? Aslında bir yasayı çiğneyen kişiler daima vardır. 1. Yasanın mülklerini elinden aldığı gerici toplumsal unsurlar arasında. 2. Yasanın baskı altında tuttuğu ilerici unsurlar arasında. 3. Yasanın temsil ettiği uygarlık düzeyine erişememiş kişiler arasında. Buna göre bir partinin polislik görevi ilerici ya da gerici olabilir. Bu görev, malı mülkü elinden alınmış gerici güçleri yasanın sınırları içinde tutma ve geri kalmış halk yığınlarını yeni hukuk düzeyine yükseltme amacıyla yerine getirilmişse ilericidir. Tarihin canlı güçlerini baskı altına almak, tarihin akışına karşı ve tarihin dışında kalan bir hukuk düzenini olduğu gibi tutmak için ise gericidir. Kaldı ki söz konusu partinin işleyişi de bu ilerici ya da gerici karakterini belirleyen ölçütleri bize gösterir. Parti ilerici ise demokratik, demokratik merkeziyetçilik anlamında olarak işler, gerici olduğu zaman da bürokratik, bürokratik merkeziyetçilik anlamında olarak işler. Bu son durumda parti karar yetkisi olmayan ve yukarıdan verilen kararları uygulayan basit bir kuruluş haline gelmiş demektir. Böyle olunca teknik olarak bir polis organıdır ve siyasal parti adı da aslı olmayan yakıştırmadan başka bir şey değildir. Sanayiciler ve tarımcılar. Şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Büyük sanayicilerin kendilerine özgü sürekli bir siyasal partileri var mıdır? Bence buna hayır diye cevap verilmelidir. Büyük sanayiciler zaman zaman başka başka partileri kullanırlar ama kendi partileri yoktur. Yalnız bundan dolayı da politikaya sırt çevirdikleri ya da politikanın dışında oldukları söylenemez. Bunların çıkarları belirli bir dengeye bağlıdır. Bu dengeyi sıra ile ellerindeki olanaklarla politika alanındaki partilerden birini ya da ötekini güçlendirerek sağlarlar. Yalnız tek bir karşıt parti vardır ki taktik amacıyla bile olsa tutulması söz konusu değildir. Şu da var ki işler normal hayatta böyle ise de gerginlik zamanlarında, mesela memlekette savaş hali olduğu zaman büyük toprak sahiplerinin partisi sanayicilerin de partisidir. Bu toprak sahiplerinin sürekli olarak partisi vardır. Buna İngiltere'den örnek gösterilebilir. Muhafazakar Parti öteden beri sanayicilerin partisi olarak bilinen Liberal Parti'yi yedi. Büyük trade unionlarıyla, dipnot, İngiliz işçi sendikalarını oluşturan meslek birlikleri. İngiltere'nin durumu bu olayı açıklar. İngiltere'de sanayicilerin karşısında parti şeklinde bir örgüt olmadığı doğrudur. Fakat büyük işçi yığınlarını içine alan işçi örgütleri var. Bunların bazı zamanlarda, büyük gerginlik zamanlarında, bürokrasi setlerini yıkarak tabandan tavana kadar değiştikleri görünmüştür. Mesela 1919'da ve 1926'da. Dipnot. Burada İngiliz sendika hareketinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra meydana gelen iki büyük atılıma değiniliyor. Bunlar trade unionların yapısını da tartışma konusu yapmıştı. 1919'da kömür madeni işçileriyle demiryolu işçilerinin grev hareketleri patlak vermişti. Bu grevlerde işçilerin istekleriyle birlikte madenlerin ulusallaştırılması da ileriye sürülüyordu. Maden işçileri, demir yolcular ve ulaşım işçileri sanayi alanında üçlü bir anlaşma ile birleştiler. 1926'da kömür ocaklarında başlayıp bütün ülkeye yayılan büyük grev, trade unionlarla Labor Parti arasında çatışmaya yol açmıştı. Olduğu gibi. Öte yandan büyük toprak sahipleriyle sanayicileri birbirine bağlayan sürekli çıkarlar var. Özellikle gerek tarım, gerek sanayi alanındaki himayeciliğin genelleştiği şu günlerde. Bundan başka toprak sahiplerinin siyasal bakımdan daha iyi örgütlenmiş oldukları da su götürmez bir gerçektir. Bunlar aydınların kendilerine daha çok çektikleri gibi direktifleri de daha süreklidir. İngiliz liberal radikal ve Fransız radikal, ki birinci ile arasında büyük fark var, partisi gibi geleneksel sanayici partilerinin, İtalyan radikal partisinin de durumu ilgi çekicidir. Neyi temsil ediyor bu partiler? Az çok büyük bir sınıflar grubunu, ama tek bir büyük sınıfı değil. Bunların zaman zaman ortaya çıkıp kaybolmaları da bundandır. Bu partilerdeki manevra birlikleri küçük sınıftan gelir. Bu sınıf, sınıflar grubunun içinde daima farklı koşullarda bulunur. Bugün bu sınıf demagoji partilerine manevra birliği sağlar. Bunu da anlamak güç bir şey değildir. Genel olarak bu parti bahsinde ayrı ayrı memleketler arasında karşılaştırma yapılması, değişmelerinin nedenlerini bulabilmek için çok öğretici ve aydınlatıcıdır. Bu, gelenekçi memleketlerdeki partiler arasında yürütülen polemiklerde de görülebilir. Bu partiler tarihin kataloğundaki her çeşitten modelleri temsil etmektedir. Reformculuk ve yekparelik. İster dünya görüşleri için olsun, ister pratik davranışlar için olsun, daha başlangıçtaki bir yargı için ileri sürülecek ilk ölçüt şudur. Dünya görüşünün ya da pratik hareketin tek başına bağımsız olduğu, toplumsal yaşamın sorumluluğunu yalnız kendilerinde taşıdıkları düşünülebilir mi? Yoksa bu olanaksız olduğuna göre dünya görüşü ya da pratik hareket, başka bir dünya görüşünün ya da pratik davranışın tamamlayıcısı, yetkinleşmesi, denge ağırlığı olarak tasarlanabilir mi? Eğer bunun üzerinde derinliğine düşünülürse, bu ölçütün düşünce hareketleri ve eylem hareketleri için ileri sürülecek bir ideal yargı bakımından kesin olduğu görülür. Sonra bunun küçümsenemeyecek pratik bir önemi olduğu da anlaşılır. Çok yaygın olan bir ön yargıya göre eğer şeyler varsa var olmaları doğaldır ve var olmaktan başka bir şey yapamazlar. Bundan başka bizim reform girişimlerimiz kısa süreler ile bile olsa yaşamı durdurmaz. Çünkü geleneksel güçler etkilerini sürdürecek, daha açıkçası yaşamı sürdürecektir. Bu düşünüşün doğru bir yanı var elbet. Yazık olurdu bize böyle olmasaydı. Bununla birlikte bazı sınırların ötesinde bu düşünüş tehlikeli olmaktadır. Battı balık yan gider politikasının bazı durumlarında olduğu gibi. Ne olursa olsun denildiği gibi felsefi, siyasal, tarihsel yargı ölçütü de vardır. Şu da kesindir ki şeylerin derinine gidilirse bazı hareketler yan hareketler olarak anlaşılır. Yani bunlar bir temel hareketi gerektirirler ve bununla kenetlenerek tasarlanan ya da gerçekte olan bazı kötülükleri giderirler. Bu da bazı hareketler sadece reformcudur demek olur. Bu ilkenin siyasal bir önemi vardır. Çünkü her sınıfın tek bir partisi olduğu kuramsal hakikati, kesin dönemeçlerde her biri ayrı bağımsız partiler gibi görünen gruplaşmaların birleşik tek bir blok oluşturmaları ile ispatlanmış bulunmaktadır. Önceki çok partili durum sadece reformcu niteliktedir, yani ikinci derecede sorunlara ilişkindir. Bir anlamda bu, kendi sınırları içinde yararlı siyasal bir iş bölümüdür. Yalnız bu partilerden her birinin varlığı ötekinin varlığını gerektirir. Öyle ki kesin anlarda, yani başlıca sorunlar ortaya çıkınca birlik oluşur, blok gerçekleşir. Bundan da şu sonuç çıkar. Partiler kuruluşlarında ikinci derecede sorunlara değil, yekparelik, monolitique niteliğine dayanmalıdır. Bundan sonra da yönetenlerle yönetilenler, önderlerle kitle arasında türdeşlik, mütecanislik olmasına dikkat edilmelidir. Şayet kesin anlarda önderler asıl partilerine geçerlerse, kitlelerin atılımı gevşer, hareketsizleşir ve hiçbir etkinliği kalmaz. Denebilir ki bu tür gerçek hareketler, bütünlüklerinin bilincine bir hamlede değil, birbiri ardınca geçirilen deneylerden sonra varabilir. Yani olaylar sayesinde olan şeylerin hiçbirinin kelimenin aykırı anlamıyla doğal olmadığını, her şeyin bazı koşullar gereğince var olduğunu, bundan ötürü de ortadan kalkışlarının sonuçsuz olmadığını kavrarlar. İşte böylece hareket yetkinleşir, keyfi niteliğinden kurtulur, gerçekten bağımsız olur. Bu bağımsızlığın anlamı da şudur: bazı sonuçları elde etmek için bazı öncülleri yaratır ve bu öncülleri yaratmak için bütün gücünü kullanır. Ekonomizmin bazı teorik ve pratik cepheleri. Ekonomizm, serbest mübadele yolundaki teorik hareket, teorik sendikalizm. Dipnot: sendikalizmi işçi hareketinin tek teorisi sayan anarşist akım. Teorik sendikalizmin kökeninin ne ölçüde praksis felsefesinde, ne ölçüde serbest mübadele konusundaki ekonomik teorilerde, yani son çözümlemede, liberalizmde olduğunu bilmek gerekir. Bunun için ekonomizmin en tam şekliyle doğrudan doğruya liberalizme bağlı olmadığını ve kökeninde praksis felsefesiyle pek ilişkisi olmadığını bilmek gerekir. Burada söz konusu olan tamamıyla lafta kalan dıştan bir ilişkidir. İşte Materialismo Storico'nun, dipnot, Materialismo Storico et Economia Marxistica, 1917 baskısının ön sözü Marx'a ve Marksizme övgüdür. 19. yüzyıl sonundaki İtalyan aydınları üzerinde çok iyi bir etki yapmıştı. Yeni ön sözü 1917 yüzünden Croce ile Einaudi arasında çıkan tartışmayı bu açıdan görmek gerekir. Einaudi'nin klasik İngiliz ekonomisinin etkisiyle doğmuş olan ekonomi tarihiyle ilgili yazıların göz önünde tutulması için ileri sürdüğü istekler bu tarzda tatmin edilebilir. Yani bu konudaki eserler praksis felsefesine yüzeyde kalan bir buluşmayla ekonomizmi doğurmuş bulunmaktadır. İşte bunun için Einaudi, aslında biraz da belirsiz bir tarzda, ekonomizme kayan bazı yozlaşmaları eleştirmekle kendi askerlerinin üstüne ateş açmaktan başka bir şey yapmış olmuyordu. Serbest mübadeleci ideolojilerle teorik sendikalizm arasındaki bağlar İtalya'da göze çarpacak kadar açıktır. Bu memlekette Lanzillo ve Ort gibi sendikacıların Pareto'ya karşı duydukları hayranlık herkesin bildiği bir şeydir. Bu iki eğilimin yine de birbirinden çok ayrı iki anlamı var. Bunlardan birincisi aslında egemen ve yönetici bir toplumsal grubun ideolojisidir. İkincisi ise toplumsal grup gücünü, geliştirme olanaklarını henüz kavrayamamış olduğu gibi ilkelcilik aşamasından kurtulmanın yolunu da bulamamıştır. Serbest mübadele akımının tutumları, pratik kaynağı kolaylıkla ortaya çıkartılabilecek olan teorik bir yanılgıya dayanmaktadır. Bu da siyasal toplumla sivil toplum arasındaki ayrımla ilgili bir yanılgıdır. Bunun nedeni yöntem bakımından yapılan ayrımın organik bir ayrım halini alması ve bu şekilde ileri sürülmüş olmasıdır. Böylece ekonomik faaliyetin sivil topluma özgü olduğu ve devletin bunun düzenlenmesine karışmaması gerektiği ileri sürülmüştür. Fakat gerçekte devletle sivil toplum aynı şeylerdir. Bunun için serbest mübadelenin kendisi de devletin damgasını taşıyan yasalarla ve zorla getirilip sürdürülen bir düzenlemedir. Bu da kendi hedeflerini iyice bilen bir iradenin eseri olup ekonomik olayın kendiliğinden doğan otomatik bir ifadesi değildir. Bunun için serbest mübadele sistemi zafer kazandığı ölçüde devletin yönetici kadrosunu ve bu devletin ekonomik programını, yani ulusal gelirin dağıtımını değiştirme amacıyla hazırlanan siyasal bir programdır. 24. ayrımın sonu. Sayfa 250.